Ayrım 37, sayfa 362. Benim Aksu Köy Enstitüsü'ndeki ilk yönetim görevim dikiş işliği başkanlığı olmuştu. Çoğumuz biçki dikiş nakış işlerini iyice öğrenmiştik. Biçiyor, dikiyor, nakış işliyor, çok iyi onarım yapıyorduk. Sanıyorum 15 kadar dikiş makinesi vardı önceleri. Enstitünün tüm giysi ve yatak takımlarını ve benzeri eşyalarının biçilip dikildiği, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin giysilerinin, sökük, yama, onarım, ütü ve benzeri işlerinin, kız öğrencilerin biçki dikiş nakış derslerinin yapıldığı, dikiş öğrenmek isteyen erkek öğrencilerin de geldiği bizim dikiş atölyesinin işleri bitip tükenmezdi. Sanki oranın gerçek sorumlusu öğretmen değil de benmişim gibi bir duygu içinde olurdum. Görevime içtenlikle koşar, orada bulunmam gerekmediği zamanlarda bile gider, eksik işleri düzene koyardım. Sınıflardan temizlik nöbetçileri olurdu. İşliğin temizlik düzeninden, dikişlerin zamanında bitirilip sayılmasından, teslim edilmesinden sorumluyduk. Daha güzel ve daha çok iş çıkarmak için neler yapacağımızı konuşur, ortak tutumlara girer, önerimizi öğretmene söylerdik. Bir yandan durmadan biçki yapıp hazırlardım. Biçkiden orta parmağımda nasır oluşmuştu. Bunu büyük bir görevin ve etkinleşmenin işareti olarak duyumsardım. 5-6 mintan dikerdim günde. Ayrıca öğrenci çamaşırı, yatak takımı ve benzeri olarak diktiğimiz eşyaların ve dikeceğimiz kumaşların konulduğu deponun anahtarı bende bulunur. Orayı ben olmadan öğretmen ve ambar memuru asla açamazdı. Bu depoyu gözüm gibi korur, eşyaları sık sık sayar, üstlerindeki etiketleri denetlerdim. Böyle bir sorumluluk beni olgunlaştırıyor, görevimi eksiksiz yapma gereği duyuruyordu. Son sınıfta enstitü ikinci başkanlığına seçildim. Genel başkanlığa Şükrü Yüksel seçilmişti. Onunla Gazipaşa İlkokulu'ndan sınıf arkadaşı olmamız bir rastlantıydı. İkimiz de dağ köylerinden inip başka aileler yanında kalarak ilkokulda okumayı elde etmek için çocukluk gücümüzü zorlamıştık. Belki onun için zor ele geçirilmiş fırsatlar olarak enstitü öğrenciliğimizin her adımını doğru atıyor, işlerimizi ciddiye alıyorduk. Aslında hepimiz öyleydik. Müdürümüz dikiş işliğinde hazırladığımız başkanlık kokartlarını alkışlarla yakamıza taktı. Başkanlık yetki ve görevleriyle ilgili olarak yeniden açıklamalar yaptı. Kız öğrencilerin yatakhaneleri, akşam ve sabah etütleri ve benzeri gereksinmeleri ayrı bir yapıda bulunuyordu. Planını yüksek mimar Asım Mutlu'nun çizdiği bu yapı bizim sınıf öğrencilerince yapılmıştı. 100 kişilik bir küme için hazırlanmış çok hoş bir yapıydı. Güzel bir toplantı salonu, bir de verandası vardı. Üst kattaki lojmana içeriden merdivenle çıkılıyordu. Yatakhanelerden birinde erkekler kalır, arka kapıdan girerlerdi. Alt katta bekçi odası ve benzeri işler için bir bölüm vardı. Burada yemek yapılması düşünülmüştü sanıyorum. Bu yapı yer darlığı nedeniyle ayrı bir kümeye verilmeyip tüm kız öğrenciler için düzenlenmişti. Lojmanında müdür oturuyordu. Yakında öğretmen evleri ve daha yukarısında başka yapılar vardı. Sanıyorum 150 kadar kız öğrenciydik. İkinci başkan olarak daha çok buradaki yaşamdan sorumluydum. Başka nöbetçiler de vardı yardımcım olan. Akşam yemeğinden sonra epeyce uzakta ve yüksekte olan bu binaya gelirdik kızlarla. Salonda akşam etüdümüzü kimse kimseyi rahatsız etmeden yapardık. Gece bekçisi Emine teyze erkenden saatini kuşanarak görevine başlar, gölge gibi dolaşırdı aşağı yukarı. Gece üstü açılanlar, hasta olanlar var mı bakardı. Kimi zaman birlikte dolaşırdık. Akşam da sabah da aşağıya gidip gelirken arkadaşları sıraya sokmaz, kendiliğinden bir akış olmasını sağlardım. Gerekirse herkesi gönderir, sona kalan küçükleri ve nöbetçileri beklerdim. Bu onların hoşuna giderdi. Herkes tam saatinde belirli yerlerinde olurdu. Akşam etütten sonra yıkanıp temizlenme, vaktinde yatıp kalkma, sabah etüdünden sonra topluca kahvaltıya inme işlerini öğrencileri rahatsız etmeden yönetmeye çalışırdım. Binanın temizliği için nöbetler düzenlerdik. Ayrıca bölümün cibinlik ve yatak takımlarının zamanında yıkatılması, kızların banyo ve çamaşır işleri, tahta kurusu savaşımı gibi birçok iş beni yakından ilgilendirirdi. Akşam ve sabah lavaboda el ayak yıkama sırasındaki kargaşayı önlemek için küçük kızların biraz erken yatması gibi yöntemler bulmuştuk birlikte konuşarak. Öğrencilerden çok sonra yatıyor ve önce kalkıyordum. Bunu sorumluluk duygusunun bana kazandırdığı bir güçle, içtenlikle yapıyordum. Görev için başkalarından önce kalkmayı o günlerde öğrendim sanıyorum. Bu nedenle uykusuz kalmak ve yorulmak beni geliştiriyordu. Gündüz çalışmaları başlayınca Şükrü Yüksel'le ortak görevlerimizi sürdürürdük. İmece yöntemi. Adapazarı evleri başarıyla sona erdiği için sana ve orada çalışan çocuklara, davaya emek verenlerin hepsine teşekkür ederim. Çocuklar köy enstitüleri çalışmalarına bu alanda da anlam kazandırdıkları için onların çalışmaları her zaman tazeliğini, heyecanını kaybetmeyen bir değerde kalacaktır. Yurt tablosunda böyle şerefli bir işi yaratan ve onun temsilcisi olarak kalacak olan öğrencileri kutlarım. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüleri Yılları, sayfa 83. Abdullah Özkuçur düş görmüş gibi anlatıyor belleğinde kalanları. Öğrenciler işliklere koştular, demirciler körüklerini işletti, örslerin başına geçtiler. Kazma kürek, bel küreği, çapa, tırmık, el arabası yaptılar. Marangozlar yapılanlara sap taktılar. Ormanlar, ağaçlar üstüne piyesler yazılıp oynandı. Ozanlar şiirler yazdılar, okudular, öyküler anlatıldı. Öteki derslerde doğanın, bozkırın huyunu, kısırlık nedenini öğrendiler, saldırı planları yaptılar. Bir pazar sabahı güneş doğarken kalktılar, takım odasına koştular. Hazırlanan tarım araçlarını aldılar, ahıra giden yolun üstünde sıra oldular. Müdür her zamanki yerinde bir daha göründü, üstünde gene boz giysileri vardı. Öğretmenler kümelerinin başına geçti. Tarım öğretmeni Mustafa Şölen, İzzet Palamar, müdür yardımcısı Tahir Erdem, Nazif Evren ve tüm öğretmenler öğrencilerle birlikte Çiğdem Tepesi'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Bozkır'ı yeşertme, ormanlaştırma savaşı başlıyordu. Kümeler şarkılarla, türkülerle tozu dumana katarak enstitünün önünden sırayla ayrıldılar. Her küme ayrı ses veriyordu. Toprak toprak hazır ol, silahımı kuşandım. Toprak toprak biz geliyoruz anlamında bir seslenişti bu. Yüzlerce öğrenci enstitünün yaslandığı tek mezar tepesinin eteklerini kuşattı. Güneşin ilk ışıklarında kılıç gibi parlayan kazmalarıyla, kürekleriyle toprağın üstüne çullandılar. Yarışırcasına eştiler deştiler. Toprak kazmaların altında hoplamaya zıplamaya başladı. Sonra burcu burcu kokusunu saldı kara bağrından. Müdür Rauf İnan mola verdirip anlatıyordu. Bu topraklar yüzyıllardan beri sizin gibi içinde bozkırla çarpışma yiğitliği taşıyan Anadolu insanının çalışkanlığını, alın terini bekliyor diyordu. İnsanoğlunun böyle bir ruhla yapamayacağı yoktu. Böyle bir dayanışma içinde öğretmen, öğrenci ve yönetici arasındaki sıfatların verdiği farklılık ortadan kalkar, tek el, tek beden gibi yumulurlardı işlere topluca, yan yana, el ele. Böyle görkemli imecelerle olmazı oldurdular. Toprağa hasret, bozkırda ormanlar, bağlar, bahçeler yeşerttiler. Dipnot A. Özkuçur Köy Enstitüleri Destanı, sayfa 69. Enstitülerin işlenmemiş topraklarda kurulması tasarlanırken çoğu kişi bunu yapanların aklından zoru olduğunu düşünüyordu. Tekerleğin, makinenin girmediği o kıraç topraklarda yeni kurumlar açabilmek kim bilir devlete kaça mal olur deniyordu. Oysa 1935-1945'lerde yurdun büyük kesimi işlenmemiş topraklardı. O yıllarda motor, makine, devede kulaktı ülkemizde. İşlenmiş topraklarımız hep insan elinden geçmişti. Tonguç enstitülerin verimsiz topraklar üstünde kurulmasını isterken dayancalarından biri halkta gördüğü dayanışma gücü ve imece geleneğiydi. Yalnızca devlet parasıyla uzun sürede el atılmasını olanaksız gördüğü köyde eğitim sorununda imece yöntemini kullanarak epey yol alınacağını 1935'te bakanın sunduğu muhtırada belirtmişti. Bakınız tarihsel muhtıra bölümü. İmece köylerde zor günlerin iş yöntemiydi. Tek kişinin, bir iki kişinin kolayca baş edemeyeceği zamana bağlı işleri insan emeğini birleştirerek yapmak, işi ve zamanı yenmek için kullanılan bir yöntemdi. Oğlu erkeği askere giden, ölen komşuların bu tür işleri imecelerle hemen yapılırdı. Bağ bozumu, bağ kazımı gibi mevsimlik işler, kadın ve erkeklerin, delikanlıların, genç kızların katıldığı imecelerle kısa sürede bitirilirdi. Bunlar halkın yüzyıllardan beri kullanıp geldiği katılımcı davranışlardı. Tekerleğin, makinenin girmediği yerlerin hızıydı bu yöntem. Dipnot ABC Dergisi, sayı 82, sayfa 8. İmece alışkanlığının enstitülerde yerleşmesi fazla çaba gerektirmedi. Öğrenciler kazmalarını, küreklerini alıp işlenmemiş topraklara saldırırken, şarkılarla, türkülerle inşaat alanlarına koşarken bu işe yabancı değillerdi. Onlar ana babalarının zor zamanlarda kullandığı bu yöntemin alışkanlıklarını taşıyorlardı. Küçüklükten beri işin içindeydiler. Anaları bir komşunun imecesinde kazma sallarken belki onun sırtında, eteğinde ya da karnındaydılar. Öğrencilerde var olan bu alışkanlıklar enstitülerde eğit bilimsel bilgi ve davranışlarla bütünleşerek örgütlü bir ortak iş yöntemine dönüşüyordu. İş eğitimi yönteminin temel taşlarından biriydi ortak ve örgütlü çalışma. İmece yöntemi ve onun yarattığı dayanışma geleneği sistemin temel dayanaklarından biri olmuştu. Enstitülerde yapılan işler eğer parayla ya da örgütsüz biçimde angarya olarak yapılsaydı yıllar sonra bile altından kalkılması olası değildi diyor Tonguç. Zor işlerin altından imece yöntemiyle kalkmayı daha ilk günden başlatıyor. Bir bataklığın kurutulması, su yolu açılması, boz toprakların bağ bahçe durumuna getirilmesi, tepelerin ağaçlandırılması, tuğlaların üretilmesi, kireç ocakları, tonlarla ürün alınması, dahası koca yapıların dikilmesi hep bu yöntemle başarılmıştı. Enstitülerin günlük yaşamında nöbet hizmet ve yapı işlerinin, üretim çalışmalarının, derslerin yönetimin eğlence ve eleştiri günlerinin, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin uyum içinde yürümesine bakıldığında, her alanda içtenlikli bir dayanışmanın, sağlam bir imece geleneğinin etkileri hep görülür. Savaştepe öğretmeni Fikret Madaralı. Çakmak görülecek yerde o gün. Tüm enstitü çalışıyordu. Büyük yapının ikinci katında bir ekip, yeni öğretmen evinin temellerini atan başka bir ekip daha. Enstitü karınca yuvası gibi kaynıyordu. Arada traktörün sesi. Yaratıcı emek, coşkulu üretim diye yazıyor anılarında. Dipnot, F. Madaralı, Tonguç Işığı, sayfa 110. Hasanoğlan Köy Enstitüsü başka enstitülerden gelen ekiplerin oluşturduğu imeceyle kısa sürede kuruldu. Kümebaşı ve ekipbaşı yapı öğretmenleriyle örgütlü ve eğitimli olarak enstitülerinden gelen yapıcı ekipler öbek öbek imeceler oluşturarak her biri bir birimi kısa sürede bitiriyor, yerine başka bir ekip geliyordu. Birçok ekibin oluşturduğu bu büyük imece elbet sıradan bir eylem değil, örgütlü büyük bir eğitimsel güçtü. Yalnız enstitüler arası değil, çevre köylerin imecesine de koşuluyordu. Öğrencilerden birinin ailesi ya da köylerden başka biri güç durumda ise hemen oraya görevli bir küme gönderiliyordu. Köy okullarının yapımına da gidilirdi gerektiğinde bu yöntemle. Köye atanan öğretmen enstitüye haber gönderiyordu. Dersler başlayacak, köylü okulu bitirememiş diye. Hemen bir ekip gidip okulun eksiğini tamamlıyordu. Yakın çevrenin dışına taşılarak yurt çapında sorunlara da koşuluyor, imeceyi ulusal bir örgütlenme alışkanlığına dönüştürücü örnekler veriliyordu. Ladik ve Adapazarı depremlerinde yıkım yerlerine gönderilen enstitülü ekipler hızla depremin yaralarını sarmaya koşmuşlar, çadır, yatak, karyola götürmüşler, yıkıkları düzeltmişler, yeni evler yapmışlardır. Yukarıda Tonguç'un mektubunda geçen sözlerden de anlaşılacağı gibi toplumumuzda yeni bir ulusal dayanışma ve yurtseverlik davranışı sergilemişlerdir bu örneklerle. Adapazarı'na Arifiye'den giden ekiple yetinilmeyerek Çifteler, Savaştepe ve benzeri enstitü ekipleri de gitmiştir. O dönemde enstitü ekiplerinin donanımlı olarak deprem yerlerine koşması, geçen yıllarda Erzurum depremine koşan İsviçreli ekibin davranışının benzeriydi. Köy enstitülerindeki imece yönteminin bizim kültürümüzde olduğu gibi Tonguç'un batıda gördüğü yabancı örnekleri de vardı. 1938'de çıktığı gezide Avrupa'da halkın kendisi için gerekli genel işlere katılmasının örneklerini incelemiş, Almanya, Bulgaristan ve benzeri ülkelerin kendi bünyelerine uygun bu tür hizmetler verdiklerini raporuna yazmıştır. Dipnot E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 210. Toplumumuzun geleneklerinden kaynaklanan imece alışkanlığını eğitimde kullanarak çağdaş bir nitelik kazandırırken, onun bir amacı da devletin uzun sürede bile yapamadığı, yapamayacağı işleri halkın bu tür katılımıyla çözmenin yöntemini bulmaktı. Bunu 1935 muhtırasında şöyle önermişti. Yeni okul yapılma konusunda köylülerin zorunlu oldukları işler köy kanununda yazılıdır. Şehirlerdeki halkın bu sorun karşısındaki durumu ne olacaktır? Ulusal ve dini binalar yaptırmak konusunda iyi bir eğitim olmuş olan halktan yararlanma çareleri düşünmek ve bunu yasalarla saptamak gerekir. Son 1-2 yıl içinde bile halkın yardımlaşma yoluyla cami yaptırdığı görülüyor. Çocukları layık bir eğitim almakta olan hükümet merkezi halkının bu alışkanlığını çağdaş okul gereksinimine yöneltmek için devlet hem otoritesini kullanıp bu yönelmeyi sağlamalı hem de düzenlemede öncülük yapmalıdır demiştir. Bakınız tarihsel muhtıra bölümü. Eğer enstitülerden cayılmasaydı onun köylerde olduğu gibi kentlileri de kendi okullarının yapımı için örgütleyeceği bu saptamalarından da anlaşılıyor. Bu düşü gerçekleşseydi bugün Türkiye'de her mahallede babalar için bir cami yerine çocuklar için okullar yükselecekti. Enstitülerde öğretmenlerin öğrencilere özel işlerini gördürmeleri yasaktı. Bunlar genelgelerle bildirilmiş, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu toplantılarda okunmuştu. Ama böyle olması öğrencinin öğretmenine yardımcı olmayacağı anlamına gelmiyordu. Bunu şöyle yazıyordu kuruluş günlerinde müdürlere. Ödenek olduğu halde aylardır yolluğunu alamayan ya da bir işi için müdüre mektup yazıp yanıt bekleyen askerdeki öğretmen sıkıntıda demektir. Arkadaşın bu durumuyla hemen ilgilenmek gerekir. Evinin yakacağını, samanını yığmada imece göreneğine uygun olarak öğrenciden yardım görmesi enstitüdeki dayanışmayı artırır. Ruhen, kalben, fikren birbirine bağlanmayan insanlardan büyük ve devamlı sevinç verici atılımlar, çok verimli işler beklenemez. Toplu çalışmalarla ortaya çıkan işin verdiği sevinç, tüm yaşamda birliktelik, tüketimde eşitlik, enstitülerin ağır güçlükleri yenebilmesinin temel nedenidir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 35. Enstitü Toplantıları ve Eleştiri Günleri. Enstitü işleri en az 15 günde bir bütün öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek konuşulur. Çalışmalar bu konuşmalarda bakanlıkça gönderilen direktifler de göz önünde tutularak verilen kararlara uygun olarak yürütülür. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 89. Pazartesi günleri toplanır, geçmiş haftanın dökümünü yapardık. Söz alır konuşurduk ayrı ayrı. Haftanın hizmet nöbetini üstlenmiş olan kümenin çalışmalarını gözden geçirir, değerlendirirdik. Eleştirilerimiz kimi zaman öğretmenlere de yönelirdi. Müdüre yöneldiği olurdu. Çıkarlar, yanıt verirlerdi. Bundan dolayı ne müdür ne öğretmende de büyük sınıftan olanlar ne hakla eksiğimi fazlamı söyledin gibi bir sertlik yapmazlardı. Aksine eleştirdik diye beğenilirdik. Sadece gereksiz eleştiriler hoş görülmezdi. Örneğin ben daha birinci sınıfta söz alıp konuştum. Biraz tutuk bir insandım o zaman. Gönen Köy Enstitüsü'ndeki eleştiri günlerine ve birinci sınıf öğrencisi iken yemek işlerine tanık olduğu bir bozulmayı eleştiri toplantısına dile getirişini böyle anlatıyor Fakir Baykurt. Büyük sınıflar başa diziliyor, yemek dağıtımı onlardan başlıyor. Küçük sınıflara sıra gelince yemeğe su katılıyor. Beşinci sınıftaki başkan yardımcısı Ahmet ağabey bunu biliyor. Gebremli Ahmet kalkıyor. Sarı ceketli arkadaş haklıdır, benim nöbetim doldu. Aşçıbaşı yemeğe su kattı. Elini iyi ayarla, küçük sınıflara sıra gelince yemeğe su katma dedim efendim. Eğitim başı aşçıbaşına soruyor, doğru mu bu? Efendim, son günlerde öğrenci artıyor, elimi ayarlayamıyorum. Ambardan erzak tam çıkıyor, bundan sonra dikkatli ol diyor eğitim başı Süleyman Usta'ya. Peki efendim diyor aşçı. Enstitülerdeki demokratik yaşam ve sağlıklı eğitim ortamı ayrıntı ya da çocuksu gibi görünen bu eleştirilerden örüle örüle dokunmuştur. Eski alışkanlıklar, yanlışlar elene elene yeni insanın yetişmesine ortam hazırlanmıştır. Görüp görmezden gelmenin, sorunlardan kaçmanın, korkmanın, saklanmanın yerine eleştiri, öz eleştiri, öz denetim, açık yüreklilik, görevini tam yapma ve sorun çözme alıyordu. Yönetici öğretmen ve usta öğretici arasında ayrılık gayrılık gözetmeksizin eleştiri getiriliyor, sorunların üstüne gidiliyor, ortak çözümlere bu toplantılarda varılıyordu. Dolaylı konuşmaya, çekinmeye gerek yoktu. Çünkü birini kırmak, karalamak, iğnelemek gibi kötü davranışlar olmazdı. Amaç bu değildi. Konuşulanlara kimsenin kırılıp gücenmeyeceği bilinirdi. Kalkıp kendi yanlışını, eksiğini söyleyenler bile çok olurdu. Bir öğrenci konuşurken dikkatle dinlenirdi. Yapılan eleştiriler ve getirilen önerilerle eski alışkanlıkların yerini iyileştirici çözümler alıyordu. Beğeniler de dile getiriliyordu elbet bu toplantılarda. İlk kuruluş yıllarında Tonguç öğretmen, öğrenci ya da başka çalışanlardan, köylülerden enstitüyle ilgili şikayet mektupları alırdı. O kuruma gittiğinde öğretmenleri ilgilendiriyorsa, yalnız öğretmenleri, öğrencileri ilgilendiriyorsa onları toplayarak imzasız mektubu yazanın görüşünü açıkça söylemesini, birlikte tartışılmasını, ona hiçbir zarar gelmeyeceğini söylerdi. Çoğu kez öğretmenlerden kimse açıkça ortaya çıkmazdı. Ama öğrenciler kolayca, açıkçası ben yazdım efendim, bu yanlışın düzeltilmesini istiyordum. Direktörüme, yar direktörüme söylemeye çekindim. Size yazmakla bunun kimseye zarar vermeden düzeleceğini düşündüm diyorlardı. Tonguç öğrenciye teşekkür ediyor, sırtını okşuyor. Evet, bu eskiden alışılmış bir yöntemdi ama sağlıksızdı. Asıl doğru olan, sağlıklı olan senin bunu enstitü toplantısında dile getirmendir. Hepinizin yararına olduğu için arkadaşların sana destek verecekler. Direktör, yar direktör önerinizi kabul edecek diye anlatıyordu. Köylüleri arayıp bularak onlara enstitü toplantılarına katılıp orada istediklerini dile getirebileceklerini söylüyordu. Dipnot, Fakir Baykurt, O Kırağılı Yıllar. Böylece yapılacak işlerin, kazanılacak davranışların önündeki engeller, yanlışlar bu yollarla kaldırılıyor, yerini daha demokrat davranışlar alıyordu. Bir yanlışın, bir çıkarcılığın toplantıya getirilmesi, kırgınlık ve utanma yerine yepyeni bir duygu ve davranış güzelliği yaratabiliyordu. Ekmeğin karneye bağlandığı savaş ve kıtlık yıllarıydı. Çoğu enstitü gibi Aksuköy Enstitüsü'nün de fırını vardı. Enstitü öğrencilerine işçi hakkı tanındığı için verilen un gereksinmeyi aşağı yukarı karşılıyordu. Ama gene de ekmek sayıyla, ölçüyle veriliyordu. Enstitü başkanının fırına verdiği sayıya uygun ekmeğin yemekhane başkanına teslim edilmesi, kimsenin fırından ekmek istememesi önceki toplantıda konuşulmuştu. O günkü toplantıda fırın başkanı bunun uygulanmadığını dile getirmek için söz aldı. Bizden iki sınıf küçük bir öğrenciydi. ''Arkadaşlar, burada karar aldık ama gelip benden ekmek istiyorsunuz. İsteyene ekmek vermemek beni üzüyor. Versem haksızlık yapıyorum, karar var. Dün de bir öğretmenimiz geldi, ona da veremedim. Daha çok üzüldüm.'' dedi. Öğrenciler fırın başkanının her sözünde gözleriyle çevreyi tarıyorlardı. Kim diye. Sonra herkes o öğretmeni aradı, gülüşmeler oldu. Marangoz öğretmeni Mustafa Render fırladı yerinden. ''Arkadaşlar, o açgözlü öğretmen benim.'' dedi hiç eğilip bükülmeden. ''Biliyorsunuz çok yiyen bir öğretmeninizim. Konuğum da gelmişti. O nedenle istemiştim biraz ekmek. Arkadaşınız vermedi ama iyi etti. Yapmamam gerekirdi. Ben bu enstitüde birçok eski alışkanlığımı bıraktım. Şevket'e teşekkür ederim. Onu severim, hiç kırılmadım.'' dedi. Hızla koşup kucakladı fırın başkanlığı. Şevket de ona sımsıkı sarıldığında küçük olduğu için bacakları yerden kesilip öğretmenin beline dolandı. Bu güzellik karşısında büyük bir alkış koptu. Şevket öğretmenin kucağında dişleri gülüyor, gözleri ağlıyordu. Daha sonra gözlerini silip fırın başkanı olarak konuşmasını sürdürdü. ''Arkadaşlar, ben de öğretmenimize teşekkür ederim ama sorun çözülmedi.'' dedi. Müdüre ve yöneticilere dönerek çözüm önerdi. Fırıncı Kemal Usta yanında oturuyordu. ''Biz ustayla konuştuk. Biraz mısır bulup öğütürsek elimizdeki una katarız. Ekmek sıkıntımız kalmaz.'' dedi. Para işlerine bakan müdür yardımcısı öğretmene ve fırın başkanına teşekkür etti. Mısır buluncaya kadar karnı doymayan öğrenci ve öğretmenlerin fırına değil, yemekhane başkanına başvurmalarını, bugünden sonra yemekhaneye daha çok ekmek verileceğini, yeteri kadar un bulunduğunu, enstitünün ekmekten fazla ekonomi yapmasına gerek olmadığını söyledi. Toplantıdan sonra başkanlarla bir araya gelip bu konuyu konuşalım dedi. Bu toplantılarda yapılan eleştirilerin temelinde düzenin daha iyi yürümesi, üretimin artması, yıllık, aylık, haftalık işlerin dökümünün yapılması ve iyileşmesi için önlemlerin alınması amaçlanıyordu. İş ve üretim alanlarında gerçek yaşamın işleri yapılarak enstitünün maddi durumu iyileştirildiği gibi, eleştiri günleri de işlerin daha iyi gitmesini ve bireylerin daha sağlıklı yetişmesini etkilerdi. Sorunların gerçek nedenleri öğrenilip çözümsüzlüğün önündeki engeller kaldırılırdı. Enstitü yaşamında küçük öğrencilere kadar herkesin yetki ve sorumlulukları olması, onlara konuşma ve eleştiri hakkı da veriyordu. Kimse boş yere konuşmazdı. Konuşmalar hep sorunlar ve işler üstüne olduğundan gösterişe, kendini göstermeye kaçan olmazdı. Bu toplantılar yoluyla bir yandan enstitü işlerinin iyi gitmesi sağlanırken, bir yandan da öğrenciler eleştiri, öz eleştiri, öz denetim alışkanlığı kazanıyor, korkmadan, çekinmeden konuşmayı ama başkalarını kırmamayı, kendine yöneltilen eleştiriye kırılmamayı, hoşgörüyü ve kendi eksiğini, yanlışını görmeyi öğreniyor, bundan korkmuyordu. Herkes enstitünün her işini avucunun içi gibi biliyor, iyileşmesi, güzelleşmesi, işlerin bitirilmesi için eleştiriyor ve öneri getiriyordu. Köy enstitülerinde durmadan dönen o büyük çarkın uyumunda ve demokrat havanın yaratılmasında, öğretmen ve öğrencilerin demokratça tavrında eleştiri günlerinin büyük payı olduğu bir gerçektir. Aksu'da dikiş işliği başkanı olduğum günlerde, onarım işleri bölümünde anlatıldığı gibi öteki dikiş işleri yanında tüm öğrencilerin giysi onarımını da yapıyorduk. Güzel bir düzenlememiz vardı, bu konuda sorun çıkmazdı. Bitmeyenler ikinci güne kalırdı. Onarım işlerinden dikiş öğretmeninden önce biz öğrenciler başkan ve nöbetçiler olarak sorumluyduk. Bir eleştiri toplantısında bizim sınıftan Cavit Oral, Binbaşıoğlu söz aldı. Başka öğrenciler gibi kendisinin de onarılacak iş tulumunu dikiş işliğinin önüne koyduğunu ama tüm giysiler onarılmasına karşın kendi tulumunun hala orada durduğunu, kızların hoşlandıkları arkadaşların giysilerini diktiğini, kendisi gibi gariban olanlarınkine el sürülmediğini, bunun hiç de arkadaşça ve hakça bir davranış olmadığını söyledi. Cavit Oral ilkeli bir öğrenciydi. Herkes dikiş öğretmenine, bana ve kızlara baktı. Oral'ın eleştirisinde biraz da karşı cins serzenişi olduğundan nasıl bir yanıt vereceğimizi merakla beklediler. Dikiş öğretmeni heyecanlanmıştı. Enstitü müdürü bu konularda çok titizdi. Başkan olarak bu düzenlemede benim büyük sorumluluğum vardı. Ne diyeceğiz anlamında bana baktı öğretmen. Kalkıp anlattım. Cavit arkadaşımız yanılıyordu. Tulumunu ilk gün kimsenin dikmediği doğruydu ama ikinci gün ben kendim alıp diktim ve yerine koydum. Kaç gündür orada duruyor, gidip alabilir dedim. Öğrenciler gülüştüler. Cavit Oral teşekkür etti, özür diledi. Dikiş öğretmeni tulumlar kalın olduğu için küçük kızlara verilemediğini söyledi. Onarım için getirilen giysilerin temiz olması gereğini anımsattı. Enstitü toplantılarına yalnız eleştiri öz eleştiri yapılmıyordu kuşkusuz. Beğeni ve teşekkürler de bildiriliyor, başarılar övülüyor, gerekenlere ödül de veriliyordu. Örneğin yapı işlerine çalışan bir küme havanın yağacağını anlayınca gündüz çalıştığı gibi gece sabaha kadar da çalışıp yağmur gelmeden çatıyı kapamış ya da betonu döküp enstitüyü büyük bir zarardan kurtarmış oluyordu. Toplantılarda bu öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür edilirdi. Haftalık, aylık, yıllık plana göre yapılacak işler görüşülürken birlikte akıl yürütülürdü. Geçen hafta yapılan işlerin dökümü yapılır, toplantıdaki eleştiri ve öneriler gelecek haftanın işlerine ışık tutardı. Yapılan eleştiriler orada kalmadığı gibi sorunların çözümüyle de kalmıyordu. Öğrencilere zamanla çevreye eleştirel gözle bakma, karşılaştığı durumu usta vurma alışkanlığı kazandırıyordu. Ortamı iyileştirme ve yaşama sevinci veriyor, daha iyiyi aramaya yöneltiyordu. Arkadaşlarını, yönetici ve öğretmenlerini eleştirirken, kendilerine yönelip öz eleştiri yaparken, yaptıkları onlara yeni bakış açıları kazandırıyordu. Dipnot, F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 252. Bu aşamalara kolayca gelinmiyordu elbet. Öğretmenlerin en azından bir bölümü önceleri bu eleştirilere öğrenci tarafından eleştirilmeye katılmıyordu. Öyle olunca öğrenciler de çekimser oluyordu. Amaç öğretmeni eleştirmek olmamakla birlikte ilgili olduğu işi, olayı ortaya koyarken kendiliğinden öğretmenin de adı geçiyordu yukarıda olduğu gibi. Tonguç kimi yerde öğretmenlerin eleştiriye alışamadıklarını, kırgınlık, dargınlık yaptıklarını duyuyor, bu davranışların öğrencilerin özgürce konuşmalarını engelleyeceğini düşünüyor, üzülüyordu. Bu nedenle birçok işin istediği gibi yoluna girmesi için Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin enstitülerde görev alacakları günü iple çekiyor, onlardan bu konularda da çok şey bekliyordu. Onlarla özellikle demokratik anlayış ve davranış yönünden enstitülere çok şey gireceğini, işlerin düzeninde gitmesi ve eleştiri öz eleştiri konusunda varlıklarıyla hafta sonu toplantılarını çok etkin duruma geçireceklerini düşünüyordu. Enstitü müdürlerine yazdığı 21 Kasım 1945 günlü mektupta yeni atanan Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin bu konularda deneyimli ve pişmiş oldukları için enstitülerde daha yararlı olacaklarını söylüyordu. Onlarla enstitüye serbest tartışma havasının iyice yerleşeceğini, o zaman her kümenin kendi işinde ve enstitünün çeşitli işlerinde emir beklemeden çalışabilecek bir olgunluğa erişeceğini, böylece enstitülerin içeriden büyük bir bünye değişikliğine kavuşacağını yazıyordu. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 180.